Ayrım 37.
Almanya'yı meydana getiren devletler, hiç şüphe yok ki Almanya'dan önce devlet olarak vardılar. Gerçi Reich hususiyetler olan bu devletlerin hür iradeleri ve eşit şekilde yaptıkları işbirliğiyle meydana gelmiştir. Fakat yine de yukarıda izah ettiğim husus Almanya'ya uygulanamaz. Çünkü Almanya özel devletlerden birinin yani Prusya'nın hakimiyetinin etkisi ve sonucu olarak meydana çıkmıştır. Toprakların genişliği konusunda Alman devletleri arasında mevcut olan büyük eşitsizlik, Reich'in kuruluş şeklinin Birleşik Amerika Devleti'nin kuruluş şekliyle mukayesesine imkan bırakmaz. Alman Birliği'ne bağlı küçük ve büyük devletler arasında o kadar büyük farklar vardı ki bu yüzden Reich'in kuruluşunda konfederasyona hepsi aynı derecede katılmadılar. Bu devletlerin birçoğu için yasal bir hükümranlık hakkından bahsedilemezdi. Devletin hükümranlık hakkı deyimi kelimenin ifade ettiği manadan mahrumdu. Bu devletlerin hiçbiri bir Alman ırkının oturduğu topraklara tamamen uymuş değildi. Bu kuruluşlar sadece birer siyasi üründürler. Bunların bir kısmı Reich'in en kötü devirlerinde ortaya çıkmışlardı. Bu kuruluşları ortaya çıkışları vatanımızın acizlik içinde bulunduğu ve parçalandığı sıralardır. Eski Reich Anayasası bugünkü durumu hesaba katmıştı. Bu anayasa Reich'i meydana getiren devletlere konfederasyonda eşit tanınma hakkı tanımıyordu. Bu devletler topraklarının genişlikleri ve nüfusları oranında bir hakka sahip bulunuyorlardı. Bağımsız devletlerin çok azı Reich'e kuvvet bulma imkanını vermek için içten gelen bir samimiyette kendi hükümranlık haklarından vazgeçiyorlardı. Fakat gerçekte bu hiçbir zaman olmadı. Ancak Prusya üstün durumu ile bu özel devletleri zapt edivermişti. Bismarck Reich'e alınacak devletlere her hakkı tanımadı. O bunu prensip edinmişti. Bismarck bağımsız devletlerden Reich'e zorunlu olan şeyleri istedi. Bu prensip ılımlı olduğu kadar hakimane bir tavır taşıyordu. Bu prensip inançları ve gelenekleri göz önüne alıyordu. Aynı zamanda yeni Reich'e Alman devletlerinin sevgisini ve samimi işbirliğini büyük oranda sağlıyordu. Belki bu düşünce yanlıştı çünkü bu prensibin her zaman Reich'e bir hükümranlık hakkının tamamını vereceği düşünülemez. Bismarck böyle düşünmüyordu. O hali hazırda yapılması bir hayli güç olan ve devletler tarafından tamir gösterilmesi ihtimali pek bulunmayan işi sonraya bıraktı. Bismarck bağımsız devletlerin dirençlerini böyle düşünmekle gerçek bir devlet adamı olduğunu gösterdi. Çünkü Bismarck Bismarck'ın gelecekten beklediği şey oldu. Gerçekten Reich'in hükümranlık hakkı bağımsız devletlerin zararına gelişti. Almanya'nın yıkılması ve monarşik rejimin kalkması bu gelişmeyi etkiledi. Çünkü Alman devletleri varlıklarını ırki sebeplerden çok siyasi sebeplere borçluydular. Bu sebepte monarşik şekil kaldırılınca bu devletlerin önemlerini ortadan kaldırıyordu. İşte o zaman temelden mahrum olan bu devletlerden birçoğu hakimiyetlerini devam ettiremediler ve bir çıkar anlayışıyla komşu devletlerle birleştiler. Hatta bir kısmı kendiliğinden diğer devletlere katıldılar. Bu devletlerin hakimiyetlerini gösterdikleri zaaf, vatandaşlarının kendi devletleri hakkında besledikleri fikrin önemini ortaya koymaktadır. Monarşi rejiminin ve bu rejimin temsilcilerinin ortadan kaldırılmaları Reich'in federatif yapısına çok acı bir darbe indirdi. Fakat en acı darbe barış anlaşmasıyla taahhüt ettiğimiz önceliklerle indirilmiş oldu. Savaş kaybedilince küçük devletlerin hiçbir zaman yerine getiremeyecekleri görevler Reich'e yüklendi. Bu tazminatın Reich'e yükleneceği aşikardı. Reich üstüne yüklenen görevleri yerine getirebilmek için bir takım kaynakları eline geçirmek mecburiyetinde kaldı. Reich'in iktidar ve yetkilerinin genişlemesinin aldığı görüntü anlamsız kalmıştı. Fakat Reich'in buna teşebbüs etmesi de makuldü. Bütün bunların tek sebebi Almanya'nın savaşı galip bitirebilmesi gereken önlemleri önceden alınmamış olmasıydı. Bunun da sorumluları partilerdi. Bu tedbirsizliklerinin cezasını savaştan sonra savaş çıkmadan önce yapacakları masrafların 10 misli fazlasıyla ödediler. Tarih intikam alıcıdır. Tanrı'nın işlenen bir günaha bu kadar çabuk ceza verdiği az görülmüştür. Bir vakitler diğer devletlerin çıkarlarını Reich'in menfaatlerinden üstün tutanlar, şimdi Reich'in çıkarının diğer devletler tarafından boğazlandığına şahit oldular. Bunlar kendi işledikleri hataların başkanları olmuşlardı. Bismarck'ın kurduğu Reich, dışa karşı hür olduğu kadar da manasızdı. Bismarck'ın Reich'i Davis rejimi altında olan bugünkü Almanya gibi ağır maddi sorumluluklarla karşı karşıya gelmemişti. Bu Reich gelir konusunda kendisini özgür rejimden vazgeçerek, Reich'i oluşturan devletlerin ödedikleri vergilerle hayatını devam ettirebilirdi. Bundan dolayı özel devletlerle Reich'in arası gayet iyiydi. Çünkü Reich'e verilen vergi nispeten hafif. Ancak Reich'in diğer devletler nazarında çok az sevilmesinin devletlerin Reich'e karşı mali bir bağlılık altında bulunmalarıyla açıklamak hatalı bir propaganda hatta yalan olur. Hakiki sebep bu değildir. Reich'in ifade ettiği kudretin bir ilgi görmemesinin sebebi Reich'i meydana getiren diğer devletlerin elinden hükümranlık haklarının alınmasıydı. Bu ilgisizlik daha çok Alman kuvvetinin bugün kendi devleti tarafından esef edilecek bir şekilde temsil edilmesinin sonucudur. Reich'in bayrağı Reich milletinin bütün sınıflarının kalbine yabancı kalmıştır. Belki Cumhuriyeti müdafaa eden kanun telkin ettiği ve etrafa saçtığı korku ile Cumhuriyet kurumlarına dokunmaya engel olabilir. Fakat bu kanunlar sayesinde tek bir Alman'a dahi bugünkü Cumhuriyet sevdirilemez. Kanunlar ve zorunlu hizmetler korkusu ile bu Cumhuriyet rejiminin en ezici ve en korkunç eleştirisi meydana getirildi. Bazı partilerin Reich'in başka devletlerin hakimiyetlerine el uzattığı için halk tarafından sevilmediğine dair ortaya çıkardıkları yalanın sebebi başkaydı. Reich kendi hakimiyetini bu kadar geniş tutmasa bile doğal yükümlülükler bugünkü gibi ağır kaldığı müddetçe bağımsız devletlerin sevgileri kazanılamaz. Tam tersine bağımsız devletler Rich'e yüksek vergiler ödemeye devam ettikleri müddetçe Rich'e karşı daha düşmanca bir tavır takınacaklardır. Böylece bu devletlerin Rich'e olan vergi borçlarının toplanması da Rich'in hakimiyeti zayıfladığı için zorlaşacaktır. Bu vergi borçları bundan böyle zor kullanılarak tahsil edilebilecektir. Diğer taraftan Cumhuriyet barış anlaşmalarına uyduğu ve bunları fes yoluna gidemediği müddetçe bu anlaşmaların ortaya koyduğu görevleri yerine getirmek zorundadır. Bunun tek sebebi partilerdir. Çünkü mevcut partiler seçmenlere devamlı bir şekilde diğer devletlerin hakimiyetlerinin devam etmesinin değer ve öneminden söz ediyorlardı. Rich bu durum karşısında çaresizdi. Çünkü öyle bir iç ve dış siyaset takip ediliyordu ki bu iç ve dış siyasetin yüklediği görevleri tatmin için başka çare bulunamıyordu. Burada bir çivi diğer bir çiviyi söküyordu. Rich'in yabancı ülkelere karşı Almanya'nın çıkarları konusunda bir suçlu olarak yaptığı her borç içerideki havayı daha da bozuyordu. Bunun sonucunda Rich'i meydana getiren devletlerde direncin artması ve bu artan direnci önlemek için de bu devletlerin hükümranlık haklarının ellerinden alınması oluyordu. Eski Rich ülke içinde barış ve huzuru hakim kıldı. Bu arada dışa karşı kuvvetini de kabul ettirdi. Halbuki bugünkü Cumhuriyet yabancılara karşı zaaf gösteriyordu. Kendi vatandaşlarını ezmekten başka bir şey yapmıyordu. İşte bugünkü Rich ile eski Rich arasında göze çarpan farklar bunlardı. Kuvvet ve canlılık dolu bir milli devlet işte birçok kuvvetlere ihtiyaç duymaz. Keza vatandaş devletine samimi bir sevgiyle bağlıdır. Fakat vatandaş esir durumunda ise devlet hakimiyetini korku ve angariyle telkin eder. Şimdiki Cumhuriyet rejimi hürriyetten söz ederken vatandaşlarına karşı yalan söylemektedir. Böyle özgür vatandaşlar ancak eski Almanya'da vardı. Cumhuriyet yabancıların hizmetinde bir esirler sömürgesi meydana getirdiği için vatandaşına sahip olamaz. Olsa olsa böyle bir cumhuriyetin ancak esirleri olur. Bundan dolayı Cumhuriyet milli bayrağa sahip değildir. Cumhuriyetin işareti hükümetin bir kararnamesiyle kabul edilmiş ve bu işaret ancak kanunlarla korunabilmiştir. Alman demokrasisi için Gessler'in şapkasının rolünü oynayacak olan bu sembol, daha sonraları milletimizin kalbine sürekli olarak yabancı kalmış, ona etki edememiştir. İktidardayken geçmişin sembolünü çamurlara batırmış olan Cumhuriyet, bir gün gelecek kendi tebaasının kendi sembolüne duyduğu bağlılığın ne kadar az ve basit olduğunu görecek ve hayrete düşecektir. Cumhuriyet kendi kendine Almanya'nın tarihinde bir perde aralığı vasfını almıştır. Bugünkü devlet, hakimiyetini devam ettirebilmek için başka devletlerin hükümranlık haklarını psikolojik sebeplerden dolayı dişlemektedir. Bu dişlemeler işinin bir sebebi de ekonomiktir. Mali sömürme politikası ile milletimizin son damla kanını da emmektedir. Bu gidişin doğal sonucu olan isyan hareketini önlemek için de devletlerin hükümranlık haklarını kısmaktadır. Vatandaşların çıkarlarını sınırları üzerinde korumasını bilen canlı ve milli bir Rich, bu vatandaşlara devletin kuvvetinden endişeye ve tereddüte düşmeden kendi içinde hürriyet verebilir. İşte biz nasyonal sosyalistlerin kanaati ve vardıkları sonuç budur. Fakat canlı ve milli bir hükümet, vatandaşı milletin yükselişi için bu gibi önlemlerin gerekli olduğuna inandırabilirse, fertlerin ve özel devletlerin iş işlerinde geniş çapta söz sahibi kendini haklı sayabilir. Dünyanın bütün devletleri işlerindeki teşkilatlarının gelişmesiyle bir tür merkeziyete doğru kaymaktadır. Almanya'da bu hususta yalnız kalmayacaktır. Bugün için özel devletlerden hükümranlık hakkına sahip olan özel devletler olarak bahsetmek bir ahmaklık olur. Çünkü bu hükümranlık kelimesinin tamamladığı mana, bu özel devletlerin gülünç boylarına hiç uymamaktadır. Özel devletlerin önemi ulaştırma vasıtaları ve idari bakımdan gitgide azalmaktadır. Çünkü teknik ilerledikçe ticarete modernleşmektedir. Yani ticaret merkezleri arasındaki mesafeler gittikçe kısalmaktadır. Neticede bir eski devir devleti bugünün tekniği karşısında bir eyaletten ibaret kalmaktadır. Şimdiki devletler ise eskiden bir kıta sayılırlardı. Almanya gibi bir devleti idare etmenin zorluğu bir asır önce Brandenburg elini idare etmenin güçlüğünden daha büyük değildir. Teknik görünüş bakımından bu böyledir. Çünkü bugün Münih'ten Berlin'e gitmek, eskiden Münih'ten Strasbourg'e kadar olan mesafeyi almaktan çok daha kolaylaşmıştır. Bugünkü Rich'in bütün toprakları günümüzün ulaşım araçları göz önüne alınmak şartıyla Napolyon savaşları sırasında German Konfederasyonu'nu meydana getiren orta boydaki herhangi bir devletin topraklarından daha az geniştir. Tespit edilen ve görülen bu hadiselerden çıkan sonuçlara karşı zihni kapalı kalmış bir adam, inancına kıyasla geri adam demektir. Her devirde bu gibi geri zekalı adamlara, körlere tesadüf edilmiştir. Bunlara daima rast gelinmiştir. Fakat ne var ki bu köyler tarihin dönen tekerleğinin hızını kesseler de hiçbir zaman bu tekerleğin dönüşünü durduramayacaklardır. İşte bütün bu sonuçlar karşısında biz nasyonal sosyalistler olarak kör kalmamalıyız. Bu işte de kendi kendilerine milli adını veren burjuva partilerinin büyük ve adalı sözleri nasyonal sosyalistleri etkilememelidir. Büyük ve adalı sözlerin anlamı şudur. Bu partilerin kendileri de maksatlarının fiile çıkacağını muhakkak gözüyle bakmazlar. Keza olayların aldığı şekil ve neticelerden burjuva partileri sorumludur. Fakat bunu bile bile yine de büyük laf etmekten kendilerini alamazlar. Bavyera Almanya'da merkeziyetin azalmasını talebi için kopan feryatlar bir siyasi parti maskaralığından başka bir şey değildir. Bu sözler hiçbir samimi maksada dayanmaz. Burjuva partileri bu gösterişli açıklamaları ortaya çıkarmaya ne zaman teşebbüs etmişlerse istisnasız bütün teşebbüslerinde başarısızlığa uğramışlardır. Bugün bu gereksiz rejime karşı cephe alma cesareti gösterildiğinde zamanı değil bahanesiyle hareket ve teşebbüs kanun dışı sayılıyor. İşte bu durum karşısında da hapse atılıncaya ya da kanunsuz bir şekilde susturuluncaya kadar bu rejime karşı söz söyleniyor. Bizim nasyonal sosyalist taraftarlarımız bu sözde federasyonçuların ne kadar sahtekar olduklarını kolayca anlayabilirler. Konfederasyon bu sahtekarlar için kendi partilerinin çıkarlarını korumak hususunda bir araçtan ibarettir. Nasyonal sosyalistler bugünkü devletin merkeziyetçi bir tavır almasına karşı duracaktır. Çünkü anlam merkeziyetçi önlemlerin sonu felaketle bitecek olan bir dış politikayı gizlemekten ve imkan dahiline sokmaktan başka bir amacı yoktur. Bugünkü Richtrain, Posta ve Maliye'yi milli politikanın yüksek menfaatini ileri sürerek devletleştirmek mecburiyetindedir. Bu devletleştirme politikasını durdurmak, eğer durdurmak mümkün olmazsa zorluk çıkarmak biz nasyonal sosyalistlerin görevleri olmalıdır. Bu gayeyle ilk önce milletimiz için hayati önem oluşturan merkeziyetçilik çalışmaları karşısında bulunulmalıdır. Keza bugünkü rejimin merkeziyetçi olmasının sebebi, hükümetin savaş sıralarından beri yabancı devletlerin lehine olarak takip ettikleri politikanın zorunlu kıldığı paranın kolaylıkla sağlanabilmesidir. Nasyonal sosyalistler olarak bizler bu merkeziyetçilik aleyhine tavır almaya yönelten ikinci önemli neden daha vardır. Merkeziyet ülke içinde bütün icraatıyla Alman milleti için bir bela oluşturmuş olan bugünkü rejimin kuvvetini arttırabilir. Bu rejim yani demokratik ve Yahudileşmiş Reich gerçekten Alman milleti için korkunç bir beladır. Bugünkü devlet özel devletlerce kendisine karşı yapılan eleştirilerin değerini sıfıra indirerek içinde henüz devrimimizin ruhu bulunmayan bu eleştirileri boş bir hale getirmektedir. Bu durum karşısında biz nasyonal sosyalistlerin ellerinde sadece özel devletlerin muhalefetine başarı sunan bir siyasi kudret temeli sağlanmamak için ciddi sebepler bulunmaktadır. Bizim özel devletleri merkeziyete karşı mücadeleye sevk etmemiz milli Almanya'nın çıkarları için olmalıdır. Bavyera Halk Partisi basit bir çıkarcılıkla Bavyera'nın özel haklarını savunduğu müddetçe biz nasyonal sosyalistler bu durumdan istifade ederek Kasım İhtilali'nin ortaya çıkardığı rejimi yıkmak için çalışacağız. Bu hareketimiz de milletimizin yüksek çıkarları için yapılacaktır. Reich için devletleştirme denilen bu faaliyetin büyük kısmı itibariyle hakikate bir birlik olmadığı görüşündeyiz. İşte bu görüş bizim şimdiki merkeziyetçilik hareketine karşı olmamızın üçüncü nedenini oluşturmaktadır. Yapılacak olan iş kapıları ve kasaları ihtilal taraftarları partilerin tatmin olmak bilmeyen hırslarını açık tutacak olan kurumları diğer devletlerin ellerinden almaktan ibaret olacaktır. Almanya'nın tarihinde partizanlık ve rüşvet hiçbir zaman bugünkü demokratik cumhuriyette olduğu kadar yüzsüzce ve kötü bir şekilde ülke içine yayılmamıştır. Merkeziyet söz konusu olduğunda bunun adının yetenekli ve yetki sahibi memurlara görev vermek olduğu ileri sürülürdü. Halbuki bugün bu iddiayı ortaya atan partiler herhangi bir memuriyete adam bulmak gerektiği zaman kendi adaylarını ileri sürmektedirler. Bu çirkin çalışmanın idarecileri cumhuriyetten sonra bütün etkin makamları ve idari yerleri Yahudilerin yuvaları haline getiren pis Yahudilerdir. Biz nasyonal sosyalistler olarak Reich'e özel devletlerin hükümranlık haklarından üstün bir hükümranlık hakkı verilmesine prensip olarak karşı çıkmayacağız. Bu prensibimizin partimizin bütün üyeleri tarafından bilinmesini isteriz. Aramızda bu hakka dair ufak bir şüphe dahi olmamalıdır. Biz nasyonal sosyalistler için devlet daha önce de izah ettiğimiz gibi bir şekilden ibarettir. Devletin cevheri daha doğrusu bu topluluğu nasıl millettir. Bundan dolayı bütün çıkarlar milletin hakim ve yüksek çıkarlarına ait olmalı ve boyun eğmelidir. Biz nasyonal sosyalistler olarak bir milletin ve o milleti temsil eden Reich'in sinesinde var olan bağımlı bir siyasi gücü sahip devlete ait bir hukuku kabul edemeyiz. Konfedere devletlerin yabancı devletlerde veya kendi aralarında kendilerini temsil eden elçilikler bulundurmakla yaptıkları suistimallere artık bir son vermenin zamanı gelmiştir. Bu kargaşalıklar devam ettiği müddetçe yabancılar Reich'in binasının sağlamlığından şüphe edeceklerdir. Bundan dolayı yabancılar Reich'e karşı kendi istihbaratlarına göre hareket edeceklerdir. Bütün suistimaller göze çarpacak hareketlerdir. Yabancı bir ülkede bulunan bir Alman'ın hakkı, Reich'in büyükelçiliği tarafından korunamazsa modern dünyada değeri az olan bir devletin elçisi tarafından hiçbir şekilde korunamaz. Bağımsız devletlerin hükümetleri tarafından medeniyeti ilerletmek için gösterilen gayretler, gelecekte o bağımsız devletlere verilen önemli bir ayar olmalıdır. Bavyera'nın önemi için mücadele etmiş olan devlet adamı Cermenliğe düşman değildir. Bu devlet adamı güzel sanatlara duyduğu ilgiyi Büyük Almanya için beslediği sevgiyle birleştiren 1. Louis idi. Bu devlet adamı devletin gelir kaynaklarını Bavyera'nın siyasi kudretini artırmak için kullanmamıştır. 1. Louis maddi gelirleri Bavyera'nın uygar ülkeler arasında yüksek bir yer alması için kullanmıştır. Bu devlet adamı zor bir iş yaparken iyi sonuçlar almıştır. O vakitler Münih önemi olmayan bir taşra şehriydi. 1. Louis Münih'i bir Alman hükümet merkezi haline getirdi. O böylece milli karakterleri Bavyeralılardan farklı olan Frenchelleri Bavyera'ya bağlı bir hale getiren fikri hareketi doğurdu. Eğer Münih eski halinde kalmış olsaydı Sakson Saksonya'da meydana gelmiş olan durum Bavyera'da da tekrarlanmış olacaktı. Belki arada şöyle bir fark olabilirdi. Bavyera'nın Leipzig'i yani Nürnberg'i bir Bavyera şehri olmayacak, bir Franken şehri olacaktı. Münih'e bir büyüklük kazandıranlar kahrolsun Prusya diye uluyanlar değildir. Bu şehre önem veren kimse imparatordur ve o şehri Alman milletine ziyaret edildiğinde hayran kalınacak bir mücevher olarak teslim etmiştir. Bütün bunlardan biz nasyonal sosyalistler bir ders almak mecburiyetindeyiz. Bağımsız devletlere verilen önem artık bağımsız devletlerin siyasi kudretleriyle ölçülemez. Bu devletlere verilen önem bence onların aynı bir ırkın değişik dalları ile uygarlığın gelişmesini hızlandırmaları bakımından ölçüye vurulabilir. Fakat bu hususu zaman ortadan kaldıracaktır. Çünkü gelişmiş olan ulaştırma vasıtaları değişik insanları birbirleriyle öyle bir yoğurmaktadır ki aynı bir ırkın değişik dallarını birbirlerinden ayıran coğrafi sınırlar ağır ağır da olsa devamlı bir şekilde ortadan kalkmaktadır. Öyle ki bir milletin ortaya koyduğu uygarlığın çeşitli şekilleri o millete mensup fakat başka topraklar üzerinde yaşayan fertleri tarafından da meydana getirilmektedir. Bir milletin ordusu bu ferdiyetçi nüfuz ve etkiden özellikle büyük bir dikkat ile özenle korunmalıdır. Geleceğin nasyonal sosyalist devleti artık geçmişin hatalarına düşmemelidir. Bu devlete kendisine ait olmayan ve teşebbüs etmesine hakkı bulunmayan işler verilmemelidir. Ordu bir ırkın çeşitli dallarını birbirinden ayıran özellikleri sürdürmeye hizmet eden basit bir okul olmamalıdır. Ordu öyle bir okul olmalıdır ki bu okulda okuyan bütün Almanlar birbirlerini karşılıklı olarak anlamayı ve birbirlerine uymayı öğrenmelidirler. Bir milletin hayatında bölünmelere sebep olan hususların hepsini ordu ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Ordu genç ve acemi erinin dikkatini kendi küçük dünyasının ufkunun üzerinden almalı ve bu genç ve acemi ere Alman milletin ufkunu göstermelidir. Asker dünyaya geldiği herhangi bir ülkenin sınırlarını değil, vatanın sınırlarını görecek şekilde eğitilmelidir. Çünkü bu er bir gün gelecek bu vatanı savunacaktır. Bundan dolayı genç Alman'ı dünyaya geldiği ülkede bırakmak anlamsızlıktır. Her Alman'a askerlik hizmetini yaptığı sırada Almanya'yı tanıtmalıdır. Bugün genç bir Alman erinin eskisi gibi Almanya'ya dolaşıp ufkunu genişletmediği için buna daha çok ihtiyacı vardır. Bu böyle olduğuna göre hala genç Bavyeralı'ya Münih'te, genç Badli'ye Karlsruhe'de, genç Wartenberg'liye Stuttgart'a askerlik yaptırmak doğru olur mu? Pek tabii ki hayır. Genç Bavyeralı bazen Rhin'i bazen de Kuzey Denizi'ni görmelidir. Genç Hamburglu Alplere, genç Prusyalı Merkez Alman dağlarının doğusuna gönderilmelidir. Bu daha uygundur. Her bölgeye has vasıflar genç erlerin hafızalarında kalmalıdır. Yoksa bu özellikler garnizonlarda unutulursa askerlik hizmetinin bir anlamı kalmaz. Her merkezleşme teşebbüsü bizim muhalefetimizle karşılaşır. Ancak her türlü merkezleşme girişimlerine karşı olsak dahi, merkezleşmenin orduya uygulanması biz nasyonal sosyalistleri memnun eder. Rhin ordusunun bugünkü durumuna göre özel devletlerden kalan bir askeri kuvvet elde tutması manasız bir şey olmayacağı kabul edilse bile, Rhin ordusunda uygulanan merkezleştirme işi nasyonal sosyalistlerce bir ilerleme sayılır. Gelecekte milli ordu yeniden kurulduğu zaman bu işten uzak durmalıyız. Esasen yeni bir zafere koşan bir düşünce kendini ileri doğru iten fikri zembereyi felce uğratabilecek bütün bağlantıları reddetmiştir. Nasyonal sosyalizm ilkelerinin bugüne kadar konfederer devletleri birbirinden ayıran sınırları hiç önemsemeden bütün Alman milletine kendi düşünüş ve planlarına uygun olan eğitim ve terbiyesini sağlamak hakkına sahip olduğunu iddia etmelidir. Nasıl ki kiliseler kendilerini siyasi sınırlarla bağlı ve yükümlü saymazlarsa, nasyonal sosyalist fikir de Almanya'yı meydana getiren özel devletlerin toprak bölüşümü yüzünden kendisini izolatör kabul etmez. Nasyonal sosyalist doktrin konfederasyonu meydana getiren federe devletlerin siyasi çıkarlarının hizmetkarı değildir. Nasyonal sosyalizm Alman milletinin komutanı ve tek hakimi olmalıdır. Bu doktrin bir milletin hayatını idare etmek ve onu teşkilata bağlamak göreviyle yükümlüdür. Demek oluyor ki nasyonal sosyalizm çizilmiş sınırların üzerinden aşmak hakkını emredici bir sesle istemelidir. Nasyonal sosyalist fikirlerin zaferi ne kadar büyük olursa sunacağı kişisel özgürlük de o kadar büyük olacaktır. 17. bölüm Teşkilat ve Propagandanın Önemi. 1921 yılının benim ve Nasyonel Sosyalist Hareket için büyük bir önemi vardır. Ben Alman İşçi Partisi'ne girdikten hemen sonra propagandanın idaresini elime aldım. O günlerde propaganda konusuna çok önem veriyordum. Önce teşkilat işleriyle uğraşmanın gereği yoktu. Bence önemli olan Nasyonel Sosyalist fikri mümkün olduğu kadar çok sayıda kişiye duyurabilmekti. Propaganda teşkilattan çok daha önemlidir. Bunun için ben bilgi satan ve bilgiçlik taslayan teşkilata karşıyım. Bu şekilde hareket edilmezse ortaya ölü bir mekanizma çıkar, canlı bir teşkilatın meydana geldiği pek enderdir. Bir teşkilat varlığını organik bir hayata ve organik bir gelişmeye borçludur. Belirli sayıda bir takım insanlar arasında yayılan fikirler sürekli olarak bir düzene doğru yönelir. Bundan büyük bir netice çıkar. Fakat burada da insanların zaafları bağımsız ve ferdi bir otoriteye karşı içgüdüyle tavır almaları şeklinde belirir. İşte böyle bir şekilde bir teşkilat tepeden aşağıya doğru mekanik bir yolla gelişirse büyük tehlike doğar. Mesela kendisini henüz tam olarak yeterli görmeyen ve lideri olduğu partinin fikirlerine uyum sağlayamadığını itiraf eden bir kimse, partinin içinden daha yetenekli kimselerin yükselmelerini görmelerine ve ön plana geçmelerine kıskançlık yüzünden engel olmaya çalışır. Böyle bir şey ihtimal dahilinde olsa bile geldiği takdirde bundan en çok zarar gören hareket olur. İşte bundan dolayı bir müddet propaganda ile ilgilenecek, ilk önce merkezi bir noktaya ait olan fikri yaymalı, daha sonra yavaş yavaş çoğalmış olan insanlar arasında führer kafalar aramalıdır. Bu kafaları denemek lazımdır çünkü öyle tesadüfler olur ki aslında hiçbir değeri olmayan kimseler anadan doğma führer diye nitelendirilirler. Sıradan bilginin zenginliğini bir führer olmak için ehliyet ve yetkinin değerleri zannetmek tamamen yanlıştır. Bunun tersi çok sık olur. Büyük teorisyenlerin büyük teşkilatçı oldukları pek nadirdir. Keza bir teorisyenin büyüklüğü ilk önce soyut olarak kanunları bilmekten ibarettir. Halbuki teşkilatçı her şeyden önce bir psikolog olmalıdır. Teşkilatçı insanı olduğu gibi kabul etmelidir. Bu bakımdan teşkilatçı insanı bilmek mecburiyetindedir. Teşkilatçı insanın değerini küçük görmemeli, fazla görmekten de kaçınmalıdır. Sarsılmaz bir hayat kuvvetine sahip olması gereken teşkilatçı, bir fikri yaymak ve o fikri başarıya ulaştıracak yolu açmaya yetenekli bir insan topluluğu meydana getirmek zorundadır. Ancak bütün bunları yaparken de insanın zaafını göz önüne almalıdır. Büyük bir teorisyenden büyük bir führer çıkması ender görülen bir olaydır. Bir hareketi idare eden bir kimse çoğu zaman bir führer olabilir. Halbuki ilmi bir ruha sahip olan kimselerin büyük bir kısmı bu gerçeği normal olmasına rağmen kolay kolay kabul etmezler. Bu fikri geniş topluluklara yayma yeteneğini ortaya koyan bir hareketin yöneticisi bir demagogdan ibaret olsa bile o mutlaka bir psikologdur. Bu kimse insanlardan uzak kalarak düşüncelere dalan bir teorisyenden çok daha iyi bir führerdir. Çünkü insanları yönlendirip idare etme yeteneğinin bir führerin herhangi bir liyakat ve yeteneğiyle ilişkisi yoktur. Mühim olan ideal ve insanlık gayelerini bulmak değildir. Mühim olan bu ideal ve gayeleri ortaya çıkarmaktır. Eğer ikincisi olmazsa birinci daima ahmakça bir şey gibi kalmaya mahkumdur. Fevkalade olan teorik bir anlayış eğer topluluklar führer tarafından bu fevkalade harekete doğru sevk edilmezlerse gayesiz ve değersiz kalır. Ancak bir teorisyen de insanlığın mücadelesi için gayeleri tespit etmelidir. Yoksa bir führerin bütün üstünlük ve yeteneği bir iş görmez. Demek oluyor ki teorisyen, teşkilatçı ve führer bir kişiyle birleşirse bu müthiş bir şey olur. Buna dünyada çok az rastlanır. Bu birleşme büyük adamı meydana çıkarır. Propagandanın küçük bir topluluğu yavaş yavaş yeni doktrin ile doldurabilecek ve ileride bir teşkilatın ilk unsurlarını meydana getirebilecek malzemeyi yetiştirmesi gereklidir. İşte bundan dolayı propagandanın gayesi kendi sınırlarını aşarak genellikle teşkilatın görevlerine saldırır. Propagandanın görevi taraftar toplamaktır. Teşkilatın görevi ise partiye üye kaydetmektir. Eğer bir hareket bir ülkeyi ve daha sonra bu dünyayı alt üst etmek ve onun yerine yeni bir ülke veyahut yeni bir dünya kurmak niyetinde ise ve kendisine bir miktar taraftar toplamışsa bu prensipten hiçbir zaman ayrılmaz. Olmamalıdır. Taraftarlar ve üyeler işte bu iki grupla meşgul olacak organların adlarını yukarıda sıraladım. Bir hareketin taraftarları o hareketin gayelerini onaylayıp kabul ettiğini ifade edenlerdir. Bir partinin üyesi ise partinin getirdiği hareket uğrunda mücadele eden kimsedir. Taraftarları propaganda bulur ve harekete doğru onu çeker. Üyesi teşkilat tarafından toplanır. Taraftar olmak yalnız bir fikri pasif şekilde kabul etmeye gerektirir. Üye olmak ise fikrin aktif bir şekilde temsil ve müdafaa edilmesine ihtiyaç gösterir. Mesela 10 taraftar arasından ancak 2 üye çıkabilir. Sadece kabul ve tasdik etme pasif bir harekettir. Bu tembel ve korkak olanların işlerine gelir. Üye olmak ancak bir kısım kimselere uygun düşer. İşte bundan dolayı propaganda bütün dikkatini bir fikrin devamlı bir şekilde taraftar kazandığı gerçek üzerinde toplamalıdır. Bilhare teşkilat taraftarları arasında yetenekli üyeler aramak hususunda çok hassas hareket etmelidir. Bundan dolayı propaganda harekete geçtiği kimselerin her birinin etkin ve kabiliyetini bilgili olup olmadıklarını, zekaları ve karakterleri hakkında kafa patlatmaya mecbur değildir. Öte yandan teşkilat bu yeni taraftarlar arasından hareketin başarı sağlamasına hakikaten mümkün hale getirebilecek kimseleri büyük özenle seçmek zorundadır. Propaganda bir doktrini milletin bütün fertlerine duyurmaya ve nüfuz ettirmeye çalışır ve görevi budur. Fakat esas olan bu kimseler üzerinde zafer anında kendisine bağlı kimseler hazırlamaktır. Teşkilat taraftarları arasında zafer uğrundaki mücadeleyi yapacak ve en uygun olan kimseleri tespitle yükümlüdür. Teşkilat mücadelesini bu kişilerle yapar. Topluluklar üstünde büyük oranda çalışan ve mücadeleyi genel olarak idare eden propaganda ne kadar toplu, kuvvetli ve sağlam olursa bir fikrin zaferi de o kadar çabuk olur. Propaganda bir ülkenin tamamını bir fikirle doldurdu mu teşkilat bir avuç adamla bütün olumlu neticeleri alabilir. Propaganda ile teşkilat yani taraftarlarla üyeler belirli bir halde birbirlerine uygun olacak şekilde bulunurlar. Propaganda ne kadar iyi çalışırsa gerçek üyeler o kadar aktif olabilir. Taraftarlarının sayısı ne kadar çok olursa üyelerin sayısı da o kadar azdır. Bunun aksi de olabilir. Propaganda kusurlu olursa teşkilata çok iş düşer. Eğer bir hareketin taraftarları zayıf kalmış ve hala o hareket başarı vaat ediyorsa işte o zaman üyelerin sayısı çok olmalı. Propagandanın ilk görevi teşkilat için taraftar toplamaktır. İkinci görevi ise yeni doktrini empoze etmektir. Teşkilatın görevi de doktrini kesin bir şekilde zafere götürmek için mücadele etmektir. Dünyayı alt üst edecek kuvvetli olan her harekette propaganda önce bu hareketin fikrini yaymalıdır.